Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Sonbahar 1553. 16. ayrım. Lady Mary, bir sonraki İngiltere kraliçesi olarak yeni yaşamına başladığında, onunla kendi geleceğim hakkında konuşmam gerektiğini fark ettim. Eylül geldiğinde maaşım, sanki bir müzisyen ya da gerçekten bir uşak veya hizmetkarlarından biriymişim gibi, kraliçenin ev halkına ayrılan paradan ödendi. Belli ki bir efendiden diğerine geçmiştim. Soytarısı olmam için yalvarılan kral ölmüş, tebaası olarak bağlılık yemini ettiğim lord kuleye kapatılmıştı ve bütün bir yaz hizmet ettiğim Lady Mary şimdi hanımım olmuştu. Dönemin genel ruh halinin aksine, çünkü diğer herkes avucunu açarak saraya koşturup kendi kahramanlıkları olmasa köylülerinin asla onu desteklemeyeceğini söylüyordu. Ben belki de kraliyet hizmetkarlığından affımı rica edip babamın yanına dönme vaktinin geldiğini düşünüyordum. Zamanlamamı seçtim. Lady Mary'nin duasını edip huşu içinde Richmond'daki şapelinden çıkmasının hemen ardından. Takdis edilen ekmek onun için anlamsız bir tiyatro gösterisi değildi. Göğe yükselen Tanrı'nın varlığıydı. Bunu gözlerinde, gülümsemesindeki huzurda görebilirdiniz. Bu tür bir huşuyu daha önce sadece kendini dine adamış insanların yüzünde görmüştüm. Duadan çıktığında kraliçeden ziyade bir rahibe gibiydi ve işte tam o sırada yanında yürümeye başladım. Majesteleri, "Efendim Hannah," diyerek bana gülümsedi. "Bana söyleyeceğin bilge sözlerin var mı?" "Ben ne zaman ne söyleyeceği belli olmayan bir soytarıyım," dedim. "Farkındayım ki çok nadiren bilge sözler edebiliyorum. Bana kraliçe olacağımı söyledin ve bu sözlerini korku dolu günlerim boyunca kalbimde taşıdım," dedi. "Kutsal ruhun seni harekete geçireceği vakti bekleyebilirim." "Ben de sizinle bu konuyu görüşmek istiyordum," dedim beceriksizce. "Az önce ev halkınızdan biri olarak maaşım ödendi." Durakladı. "Hayır majesteleri, bu bana ödediğiniz ilk maaş. Daha önce maaşımı kral ödüyordu. Ama onun hizmetine Northumberland dükü beni kralın soytarısı olarak görevlendirdiğinde girmiştim. Beni sizin yanınıza da o göndermişti. Ben sadece şey diyecektim, beni yanınızda tutmak zorunda değilsiniz." Ben konuştuğum sırada onun özel odalarına doğru yönelmiştik. Çok da iyi olmuştu. Çünkü Lady Mary bana dönüp hiç de kraliçeleri andırmayan bir kahkaha patlattı. "Yani benim için mecburi değilsin, öyle mi?" Ben de gülümsediğimi fark ettim. "Lütfen majesteleri, dükün kaprisleri yüzünden babamdan koparılıp kralın soytarısı yapıldım. O günden beri siz beni talep etmemenize rağmen ev halkınızın arasındayım. Sadece beni serbest bırakabilirsiniz demek istemiştim. Beni özel olarak sizin talep etmediğinizi biliyorum." Suratı hemen ciddileşti. "Evine mi gitmek istiyorsun Hannah?" "Çok istediğimden değil majesteleri," dedim ihtiyatla. "Babamı çok seviyorum ama evde onun çırağı ve bakıcısıyım. Tabii ki sarayda olmak çok daha ilginç ve eğlenceli. Eğer burada güvende olabileceksem," diye eklemedim ama bu soru hep kafamın bir köşesindeydi. "Sözün var değil mi?" "Evet," dedim anlık bir sahiplenmeyle, "ama daha evlenmemize seneler var." Yanıtımın çocuksuluğuna gülümsedi. "Hannah, benimle kalmak ister misin?" diye sordu en tatlı sesiyle. Ayaklarının önüne çöktüm ve kalbimin sesiyle konuştum. "Evet, isterim," dedim. Bu kadına güveniyor, onunla güvende olabileceğimi düşünüyordum. "Ama görme yeteneğim konusunda söz veremem." "Bunu biliyorum," dedi şefkatle. "Yeteneğin kutsal ruhun hediyesi ve nereden isterse oradan esiyor. Falcım olmanı istemiyorum. Benim küçük Nedimem, küçük dostum olmanı istiyorum. Olur musun?" "Evet majesteleri, bu çok hoşuma gider," dedim ve elini başımda hissettim. Ben önünde diz çökerken, eli şefkatle başımda bir an sessizce bekledi. "Güvenebilecek biri çok nadir bulunuyor," dedi alçak sesle. "Evime düşmanlarımın parasıyla geldiğini biliyorum ama sanırım yeteneğin Tanrı'dan geliyor ve seni bana Tanrı'nın gönderdiğine inanıyorum. Ayrıca artık beni seviyorsun da, değil mi Hannah?" "Evet majesteleri," dedim uzatmadan. "Size hizmet edip de sizi sevmeyen biri olduğunu sanmıyorum." Hafif bir hüzünle gülümsedim. "Ah, bu oldukça mümkün," dedi. "Kraliyetin çocuk odasında çalışan ve Prenses Elizabeth'i sevmeleri, ablayı da aşağılamaları için para alan kadınları düşündüğünü biliyordum. Elini başımdan çekip bir adım gerilediğini hissettim. Başımı kaldırıp ona baktığımda bahçeye bakmak için pencereye ilerliyordu. Artık benimle gelebilirsin. Hadi bana eşlik et, dedi alçak sesle. Kardeşimle konuşmam gerek. Özel odalarından nehre bakan koridora ilerlerken onu takip ettim. Tarlaların hepsi çırılçıplak sürülmüştü ve sapsarıydı. Ama hasat iyi değildi. Hasat vakti yağmur yağmıştı ve buğdayları zamanında kurutamazlarsa tohumlar çürüyecek, kışı geçirmeye yetmeyecek, ülkede açlık başlayacaktı. Açlığın ardından salgınlar gelirdi. İngiltere'de bu ıslak gökyüzünün altında iyi bir kraliçe olabilmek için havayı da yönetebilmek gerekiyordu. Ve her gün saatlerce Tanrı'ya diz çöken Lady Mary bile bunu başaramazdı. Bir ipek hışırtısı duyup etrafa bakındım ve Lady Elizabeth'in diğer uçtan koridora girdiğini gördüm. Genç kadın varlığımı fark edip sanki müttefikmişiz gibi bana haylaz bir gülümseme fırlattı. Kendimi sınıf arkadaşımla birlikte katı bir öğretmenin önüne çıkmış gibi hissettim. Gülümseyerek ona karşılık verdim. Elizabeth bunu her an becerebilir, başını bir çevirişiyle karşısındakini kendine dost edebilirdi. Hemen ardından dikkatini ablasına verdi. Majesteleri iyiler mi? Lady Mary evet anlamında başını salladı, sonra ciddi bir sesle devam etti. Beni görmek istemişsin. O güzel beyaz tenli yüz anında asılıp somurttu. Lady Elizabeth dizlerinin üzerine çöktü, başını önüne eğerken bakır rengi saçları omuzlarının etrafında salındı. Ablacığım, sanırım benden pek hoşnut değilsiniz. Lady Mary bir an sesini çıkarmadı. Üvey kardeşine doğru ani bir hamle yapmak üzere olduğunu gördüm. Ama mesafesini ve sesinin tonunu korudu. Ve, diye sordu. Sizi ne yönden hoşnut edemediğimi bulamıyorum. Aklıma inancıma duyabileceğiniz şüpheden başka bir şey gelmiyor, dedi Lady Elizabeth. Başı hala pişmanlıkla öne eğik. Dualara gelmiyorsun, dedi Lady Mary katı bir sesle. Bakır renkli baş onu onayladı. Biliyorum, alınmanıza sebep bu mu? Tabii ki, diye yanıtladı Lady Mary. Kiliseyi reddedersen seni küçük kardeşim olarak sevmemi nasıl bekleyebilirsin? Ah! Diye hafifçe haykırdı Elizabeth hayretle. Ben de bundan korkuyordum. Ama ablacığım beni anlamıyorsun. Duaya gelmek istiyorum ama korkuyorum. Cahilliğimin görülmesini istemiyorum. Çok aptalca ama görüyorsun işte. Dua etmeyi bilmiyorum. Elizabeth gözyaşlarıyla dolu yüzünü yukarı kaldırdı. Kimse bana ne yapacağımı öğretmedi. Ben senin inançlarına büyütülmedim. Kimse bana öğretmedi. Hatırlıyor musun? Ben Hatfield'daydım. Sonra beni Catherine Parr büyüttü ve adanmış bir protestandı. Senin annenin dizinin dibinde öğrendiklerini ben kimden öğrenecektim? Lütfen ablacığım, lütfen beni hiçbir suçum olmayan bu cahilliğim için suçlama. Küçükken birlikte yaşadığımız dönemde sen de bana ibadet etmeyi öğretmedin. Benim de ibadet etmem yasaktı da ondan. O zaman hayatın benim için nasıl olduğunu biliyor olmalısın, dedi Elizabeth kışkırtır bir tonla. Nasıl büyütüldüğüm konusunda beni suçlama ablacığım. Ama şimdi seçim hakkı senin, dedi Lady Mary sert sert. Artık özgür bir sarayda yaşıyorsun. Seçim yapabilirsin. Elizabeth durakladı. Nasıl yapacağım gösterilebilir mi, diye sordu. Bana okumam için öneride bulunabilir misin? Belki senin papazınla görüşebilirim. Anlamadığım pek çok şey var, biliyorum. Majesteleri bana yardım ederler mi? Majesteleri bana doğru yolu gösterir mi? Ona inanmamak imkansızdı. Yanaklarından süzülen yaşlar yeterince gerçekti. Yüzü al al olmuştu. Şefkat dolu Lady Mary öne atıldı, anaç bir tavırla elini uzatıp Elizabeth'in yere bakan başının üzerine koydu. Genç kadın bu dokunuşun altında hafifçe titredi. ''Lütfen bana kızma ablacığım,'' dedi nefes nefese. ''Şu dünyada senden başka hiç kimsem yok.'' Mary kardeşinin omuzlarına uzanıp onu ayağa kaldırdı. Elizabeth aslında Lady Mary'den yarım kafa daha uzundu ama üzüntüsünden kendini aşağı salmıştı ve bu yüzden ablasına bakmak için başını kaldırması gerekti. ''Ah Elizabeth!'' diye fısıldadı Mary. ''Günah çıkartır ve asıl kiliseyi kabul edersen bu beni çok mutlu eder ve ben hiç evlenmezsem sen de benim peşimden bakire bir kraliçe, ikinci bakire kraliçe olarak tahta çıkarsan burada birlikte müthiş bir krallık kurabiliriz.'' Ülkeyi yeniden asıl inançlarına geri döndüreceğim ve sen peşimden gelip Tanrı'nın kurallarını devam ettireceksin. Amin ablacığım, amin diye fısıldadı Elizabeth. Sesindeki huşuyu duyduğumda aklıma kilisede ya da duada oturup amin diye fısıldadığım anlar geldi. Çıkan ses ne kadar huşu dolu olursa olsun bazen kişiye hiçbir şey ifade etmeyebiliyordu. Bu günler Lady Mary için kolay değildi. Taç giyme törenine hazırlanıyordu ancak kule, kralların çoğunlukla taç giyme töreni gecesinde kaldıkları yer, daha birkaç ay önce ona karşı silahlanan vatan hainleriyle doluydu. Danışmanları, özellikle de İspanyol elçisi, ona karşı ayaklanan herkesi olabildiğince çabuk idam ettirmesi gerektiğini söylüyordu. Hayatta kaldıkları sürece tatminsizliklerin odak noktası olacak ama öldükleri takdirde kısa süre sonra unutulacaklardı. ''Ellerimi o aptal kızın kanına bulamayacağım.'' dedi Lady Mary. Lady Jane, kuzenine bir mektup göndermiş ve tahta geçmesinin hata olduğunu, ancak bunun baskı sonucu gerçekleştiğini itiraf etmişti. ''Kuzenim Jane'i tanırım.'' dedi Lady Mary alçak sesle bir gece Jane Dormer'a. Müzisyenler çalgılarını toplar, saray eşrafı esneyip yatağa girmeyi beklerken. ''Onu küçüklüğünden beri tanırım. Neredeyse Elizabeth'i tanıdığım kadar iyi tanırım. Adanmış bir protestandır ve yaşamını dinle ilgili çalışmalara adamıştır. Bir kızdan beklenmeyecek kadar bilgili, sıpa kadar beceriksiz ve inançlarında bir rahip kadar inatçıdır. Onunla dinle ilgili konularda asla anlaşamayız ama bir yandan da dünyevi hırsları hiç olmayan biridir. Kendini asla babamın tahtı için vasiyet ettiği veliahtların önüne koymazdı. Kraliçe olmam gerektiğini biliyordu, beni asla inkar etmezdi. Günah tamamıyla Northumberland dükünün ve Jane'in babasının. Herkesi affetmen mümkün değil, dedi Jane Dormer açık sözlülükle. Ayrıca kız kraliçe ilan edilmiş, kraliyet sancağının altına oturmuştu. Bunların hiçbiri olmamış gibi davranamazsın. Lady Mary başıyla onu onayladı. Dük ölmeli diye hak verdi. Ama iş orada sona erebilir. Jane'in babasını Suffolk dükünü serbest bırakacağım. Jane'le kocası Guildford'da taç giyme törenin bitene kadar kulede kalacak. Ya Robert Dudley? Diye sordum, olabildiğince masum bir sesle. Etrafına bakındığında yanımda gri tazısıyla beni tahtının önünde basamaklara otururken gördü. ''Aa, sen burada mıydın küçük soytarım?'' dedi şefkatle. ''Evet, eski efendin vatan hainliğiyle yargılanacak ama kulede kalacak, idam edilmeyecek. Ta ki serbest bırakılması ülke için güvenli hale gelene dek. Bu seni tatmin eder mi?'' ''Majesteleri nasıl arzu ederse'' dedim itaatle ama kalbim onun yaşayacağı düşüncesiyle hızlanıverdi. ''Onu tatmin etse bile senin güvenliğini isteyenleri tatmin etmeyecektir'' diye konuya girdi Jane Dormer sözünü sakınmayarak. ''Seni mahvetmeye kalkışan insanlar hala bu topraklarda dolaşırken nasıl barış içinde yaşayabilirsin? Arkandan entrika çevirmelerini nasıl engelleyeceksin? Sence onlar kazansaydı seni affedip serbest mi bırakırdı?'' Lady Mary gülümseyip elini en iyi dostunun omuzuna koydu. ''Jane, bu tahtı bana Tanrı verdi. Kimse Canning Hall'dan sağ çıkacağımı ummuyordu. Kimse Framling Home'da tek bir kurşun bile atılmadan kurtulacağımı beklemiyordu. Buna rağmen insanlarımın iyi dilekleriyle Londra'ya ulaştım. Kraliçe olmam için beni Tanrı gönderdi. Onun merhametini mümkün olan her yerde ben de göstereceğim. Merhamet nedir bilmeyenlere bile. Babama bir not gönderip Aziz Michael yortusunda eve geleceğimi yazdım ve maaşlarımın hepsini alıp karanlık sokaklarda yürüyerek babama gittim. Ayağımı rahat ettiği yeni çizmelerim ve belimde minik bir kılıçla sokaklarda korkusuzca yürüdüm. Üzerimde sevilen kraliçenin üniforması varken kimse bana sataşamazdı ve eğer sataşmaya kalkan olursa Bill Somers sağ olsun kendimi koruyabilirdim. Kitap dükkanının kapısı kapalıydı. Kepenklerin arasından mum ışığı sızıyordu. Sokak boş ve güvenliydi. Kapıya vurdum. Babam ihtiyatla kapıyı açtı. Cuma akşamıydı ve sabat kandili tezgahın arkasındaki bir sürahinin içinde gizlenmiş, kutsal ışığını karanlığa yayıyordu. Odaya girdiğimde yüzü bembeyazdı ve eski bir kaçak olarak hemen anladım ki kapının vurulması onu tedirgin etmişti. Beni bekliyor olmasına, korkması için hiçbir sebep olmamasına rağmen gece kapının vurulması onu irkiltmişti. Bunu biliyordum çünkü aynı korku benim içimde de hep vardı. ''Baba, benim, kimse yok.'' dedim yavaşça ve önünde diz çöktüm. Beni kutsamasını bekleyip sonra ayağa kalktım. ''Demek hala kraliyetin emrindesin.'' dedi gülümseyerek. Servetin günden güne artsın kızım. Harika bir kadın dedim. O yüzden servetim için bana değil ona teşekkür et. Becerebilseydim başlangıçta sarayından ayrılmak istiyordum. Ama şimdi ülkede ondan başka kimseye hizmet etmek istemiyorum. Lord Robert'a bile mi? Göz ucuyla kapalı kapıya doğru baktım. Ona hizmet eden kimse yok dedim. Artık ona sadece kuledeki nöbetçiler hizmet ediyor ve iyi hizmet etmeleri için her gün dua ediyorum. Babam başını iki yana salladı. O gün buraya gelişini hatırlıyorum. Dünyanın yarısı onun sanırdın. Şimdi ise... Onu idam etmeyecek dedim. Dük dışında herkesi şimdilik affedecek. Babam başıyla onayladı. Tehlikeli bir dönem dedi. Bay Dee geçenlerde tehlikeli dönemlerin değişimler için farz olduğunu söyledi. Onunla görüşüyor musun? Babam başıyla onayladı. Elindeki yazmaların son sayfaları bende var mı diye sormaya gelmiş. Yoksa benden yeni bir kopya isteyecekmiş. Çok acı bir kayıp. Aldığı kitap simyasal bir sürecin tarifi ama son 3 sayfası eksik. Gülümsedim. Altın tarifi mi? Ve nasıl olmuşsa tam değil. Babam gülümseyerek karşılık verdi. Bu aramızda bir aile esprisiydi. Alkali metali altına dönüştürme, sonsuz yaşam iksiri gibi felsefe taşı tarifleri vermeyi vaat eden kitaplardan kazandıklarımızla İspanyol soyluları gibi yaşayabilirdik. Babamda bu konular üzerine düzinelerce kitap vardı ve küçükken bunları bana göstermesi için ona yalvarırdım. Madeni üretebileceğimi ve böylece zengin olabileceğimizi düşünürdüm. Bana göz kamaştırıcı gizemler gösterirdi. Resimler, şiirler, büyüler ve dualar ama tüm bunların sonunda kimse ne daha bilge ne de daha zengin olmuştu. Pek çok adam, çok zeki adamlar, simyanın sırrını saklamak üzere orijinal dilde yazılmış bu tekerlemeleri tercüme edebilmek için peş peşe kitaplar satın almış ama hiçbiri bize geri gelip sırrı keşfettiğini ve artık sonsuza dek yaşayacağını söylememişti. Biri bir gün o sayfaları bulup da altın üretecekse bu ancak John Dee olabilir dedi babam. Büyük bir alim ve düşünür. Biliyorum dedim. Dee'nin yüksek sandalyesinde oturup paragraf paragraf Yunanca ya da Latince okuduğum, ben okurken onun etrafında zanaatine ait eşyalarla birlikte bunları tercüme ettiği akşam üzerlerini aklımdan geçirerek. Peki sence geleceği görebiliyor mudur? Hena, bu adam köşelerin arkasını görebiliyor. Binaların tepesini ve etrafını gören bir alet icat etti. Yıldızların nasıl dizileceğini, gelgitlerin ne zaman olacağını kestirebiliyor. Denizcilere bütün İngiltere kıyılarında kılavuzluk edecek bir harita çiziyor. Evet, onu görmüştüm dedim. Haritayı en son kraliçenin düşmanlarının masasında gördüğümü hatırlayarak. Bu tür şeyleri kimin kullandığı konusunda dikkatli olmalı. O sadece üretiyor dedi babam kararlılıkla. İcraatlarını insanların nasıl kullandığı konusunda suçlanamaz. Dee büyük bir adam. Patronunun ölmesi onun için bir şey ifade etmeyecektir. O dükten, hatta dükün bütün ailesi göçüp gittikten çok sonra bile hatırlanacaktır. Lord Robert göçtükten sonra değil ama diye direttim. Ondan sonra bile dedi babam. Bak sana şunu söyleyeyim evladım. Ben hayatımda kelimeleri, tabloları, teknik resimleri, hatta kodlamaları bu John Dee kadar hızlı okuyup anlayabilen başka birini daha görmedim. Ah, neredeyse unutuyordum. Lord Robert'ın okuması için kuleye götürülecek birkaç kitap sipariş etti. Öyle mi? Dedim aniden dikkat kesilerek. Bunları kuleye, Lord Robert'a ben mi götüreceğim? Hele bir gelsinler, dedi babam şefkatle. Ah, Hena, Lord Robert'ı görürsen... Evet. Quarida, ondan seni hizmetinden azat etmesini iste ve ona veda et. O ölüm cezasına mahkum bir vatan haini. Artık elveda deme zamanı geldi. Karşı gelmek üzere ağzımı açtım ki babam elini kaldırdı. Ben böyle istiyorum kızım, diye üsteledi. Bu ülkede nilüferlerin altındaki kurbağalar gibi yaşıyoruz. Hayatımızdaki riskleri daha fazla artıramayız. Ona elveda demen gerek. Adı vatan hainine çıktı. Onunla herhangi bir bağımız olmamalı. Başımı önüme eğdim. Daniel da böyle istiyor. Bu sözle birlikte başım tekrar dikildi. Nedenmiş? O bu konuda ne biliyor ki? Babam gülümsedi. Cahil bir oğlan değil o kızım. O sarayda yaşamıyor. Oradaki dünya ile ilgili hiçbir bildiği yok. Çok büyük bir doktor olacak dedi babam şefkatli. Çoğu geceler buraya gelip bitkiler ve ilaçlar üzerine yazılmış kitapları okuyor. sağlık ve hastalık üzerine yazılmış Yunanca yazıları takip ediyor. Sadece İspanyol olmadığı için onun cahil olduğunu düşünmemelisin. Ama Müslüman doktorların bildiklerini bilmesine imkan yok dedim. Ve onların dünyanın en iyileri olduğunu bana sen söylemiştin. Yunanlıların bütün öğretilerini öğrenip daha da ileri gittiklerini. Doğru, dedi babam. Yine de derin düşünebilen bir erkek. Çalışkan da, öğrenme yeteneği var. Haftada iki kez buraya okumaya geliyor. Her geldiğinde de seni soruyor. Öyle mi? Babam başıyla onayladı. Senden prensesim diye bahsediyor. Öyle şaşırmıştım ki bir an konuşamadım. Prensesim mi? Evet, dedi babam afallamama gülümseyerek. Aşık olmuş genç bir adam gibi konuşuyor. Beni görmeye geliyor ve bana prensesim nasıl diye soruyor. Prensesi sensin Hena. 16. ayrımın sonu. Sayfa 164. Devamı 17. ayrımda.